الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bu akşamki dersimiz kurbanla ilgili olacak inşallah. Allah nasip ederse işte bir hafta var, ondan sonra kurban. Kurban konusu her sene tartışma konusu oluyor. İşte kesilir mi, kesilmez mi? Yerine sadaka versek olur mu? Kesmek farz mıdır, sünnet midir, vacip midir falan değişik görüşler var. Bunun en önemlisi mezheplerde kurbanın Kur'an-ı Kerim'le ilişkisi kurulmaz. Bu gerçekten son derece üzücü bir şey. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sanki bir başka şeye dayanıyor. Şimdi biraz sonra okuyacağız. Daha önce de okumuştuk. Vakıfta da bir cumartesi dersi yapmıştık. Kur'an-ı Kerim'de kurbanla ilgili bütün ayrıntılar var. Hadislerde fazla ayrıntı yok. Çünkü hadisler anlaşılması zor olan kısımları anlatıyor. Anlaşılması kolay olan kısımlara hiçbir şekilde hadislerde okunmuyor. Ya da şöyle ifade edelim. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'ı açıklama usulü vardır. Allahü Teala'nın bazı ayetleri muhkemdir. Yani hüküm bildirir. İşte kurban kesmedir, namaz kılma, oruç tutma gibi. Mesela birisine namaz kılın diyorsunuz. O bir muhkem. Yani ayet-i kerimede namaz kılın diyor Cenab-ı Hak ya da namaz kıl diyor. O muhkem ayettir. Ne demek? Yani bir hüküm ifade ediyor. Görev bildiriyor, namaz kıl. Ondan sonra namaz kılacak insan tamam kılayım da nasıl kılacağım, ne yapacağım diye sorar değil mi? Bir onu açıklayan ayetler vardır. O muhkemleri açıklayan ayetler vardır. Onların hepsi kendi içerisinde bir küme oluşturur. O kümeyle bir konu anlaşılır. Ama o kümeyi oluşturmak da bir kişinin işi değildir. Bir ilim adamı topluluğunun işidir. Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak açıklar. Açıklama yetkisini hiç kimseye vermemiştir Allah-u Teala. Yine size hatırlatalım. Konu çok önemli olduğu için zihninizde bulunsun. Hud suresinin ilk iki ayeti, 11. surenin ilk iki ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor, Estağfirullah. Kitabun elef lam ra, kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, yani hüküm ifade eder ayetler 220 şeklinde. 220. sayfa. Sonra da açıklanmıştır. Hakim ve Habir tarafından. Allah tarafından. Yani Allahü Teala iki Kur'an-ı Kerim'e iki çeşit ayet koymuş. Birisi muhkem hüküm ifade eden ayetler, bir de onu açıklayan ayettir. Açıklayan ayetlere müteşabih deniyor. Yani benzeyen ayetler deniyor. Dolayısıyla buradan muhkem ve müteşabih ayetleriyle birlikte hareket ettiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'de en ince ayrıntıya kadar açıklama bulmayacağınız bir konu yok. Ama bu bir ekip çalışması olacak. Siz o açıklamaları bulduğunuz zaman Peygamberimizin hadislerinin orada olduğunu görürsünüz. Yani Kur'an-ı Kerim'den çıkan hükümlerdir Peygamber Efendimizin hadisleri. Bunu niye Cenab-ı Hak yapıyor? Diyor ki, Estağfirullah, la ta'budu İllallah, Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. Bu böyledir. Demek ki Allah'tan başkası Kur'an-ı Kerim açıklarsa insanlar o açıklamayı Allah'ın açıklaması sayar ve ona kul olmuş olurlar. Peki vaka ne? İslam aleminde bakın, ister usulü fıkıh olsun, ister usulü tefsir olsun, yani fıkhın ana prensiplerini anlatan ya da tefsirin ana prensiplerini anlatan ayetler, hangisi olursa olsun, onların hiçbirisinde bu prensipler yoktur. Ve şeyde de bakın, elinizdeki mealde, ayetin mealini bir okuyayım. Bakın ki bu anlam mealde var mı? Bak diyor ki Elif Lam Ra, bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Ha, ben yanlış buldum. İbrahim suresi ya.
Hud suresi olacak.
Hud suresi olacak.
220.
Yanlış baktım ki Allah Allah, hiç tutmadı hiç. Evet. Elif Lam Ra, bu sana indirilen hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra açıklanmış bir kitaptır. Ayetleri sağlamlaştırılmış ne demek? Ne demek sağlamlaştırılmış? Şimdi depreme karşı binalar takviye ediliyor. Niye? Zayıf oldukları için. Güçlüyse yapılmaz. Ayet zayıf olur mu? Ayet sağlamlaştırılır mı? Bu ne demek ya? Bu ne demek? Halbuki aynı kitabın aynı mealde Ali İmran 7. ayete bakarsanız muhkem kılınmış der. Niye yani? Uhkimetle muhkem, Arapça bilenler aynı anlama geldiğini bilir. Bakın Elif Lam Ra, bu sana indirilen hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır. Ya neyse, şimdi siz yorum yapmayın. Bunu dinleyin sadece. Ben siz nasıl anlıyorsunuz diye sormadım. Burada ne olduğunu size göstermek istiyorum. Yoksa buradan bir yorum çıkarmak istemiyoruz yani. De ki bu kitap Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için indirildi. Anlam tamamen kayboldu gitti. Halbuki ayette anlatılan Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye Allah açıklamıştır. İfade bu. Ama kendisi açıklama ilave edince mana değişiyor. Bakın açıkla, kendi ilave ettikleri açıklamayı çıkaralım. Ne oluyor? Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için açıklamayı Allah yapmıştır. E peki sen bu bak, Allah kimseye açıklama yetkisi vermediğini bildirdiği ayeti açıklayarak ne hale getirmişler, görüyor musunuz? Ha, bu sadece bu mealde değil. Bazı doğru mealler var ama tefsirlere bakın, meallerin çoğusu böyle. Dolayısıyla şimdi anlayış bu olduğu için Allah-u Teala Kur'an'da Kur'an-ı Kerim'i kendisinin açıkladığını bildirir. Ama bizim tefsir kitapları der ki şeyler, usul kitapları Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz açıklamıştır der. Burada Peygamberimizin rolünü de söylüyor Allah-u Teala. اِنَّنِ لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ وَبَشِيرٌ aynı ayette. Ben de sizin için Allah tarafından uyarıcı ve müjdeciyim diyor. İşte Kur'an'ın bütün açıklamalarını Peygamberimiz yapmıştır derler. Peki açıklamalarını Peygamberimiz yapmışsa kurbanla ilgili ayetler hangi ayetin açıklamasıdır? E söyleyin bakalım. Yok efendim, işte kurban konusunda Kur'an-ı Kerim'de bir hüküm yok derler. İttifakla bu söylenir. bütün mezheplerin ittifak ettiğidir. Bir tek Hanefi mezhebinde Kevser suresini kurbanla ilişkilendiren sonradan gelen bazı alimler var ama onlar da ciddi bir ilişki kuramıyorlar. Ciddi bir ilişki kuramıyorlar. Şimdi o zaman bir şey ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'de yok. Peygamberimiz 10 sene boyunca kurban kesmiş ve kurbanla ilgili birçok hükümler söylemiş. O zaman Peygamberimiz bunu nereden öğrenmiş diye sorduğunuz zaman Peygamberimize Kur'an dışında başka bir vahiy gelir diyorlar. Ondan sonra sünnete vahiy gayrimetluf derler. Yani ne demek vahiy gayrimetluf? O da Kur'an gibi vahiydir ama tek farkı namazda okunmaz. Sonra da derler ki sünnet Kur'an üzerinde hakimdir. Ve şu sözü söylerler. Kur'an'ın sünnete olan ihtiyacı sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından fazladır. Kur'an sünnete daha çok ihtiyaçlıdır. Ondan sonra bir konuda ayet ve hadis varsa ayete hiç bakmaz hadise göre hüküm verirler. Onun için de her derste burada biliyorsunuz yıllardır her derste yanlışları anlata bitiremiyoruz. Ve bu gidişle de bitecek gibi değil. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum inşallah çok geniş imkan ve fırsatlar nasip eder de bunun için çünkü bu yanlışları ortaya çıkarmak için çok ekipler lazım. Bizim gibi 3-5 kişi mümkün değil. Yani bunların hepsini yazmak, insanlara anlatmak falan çok büyük bir iş. Şimdi geçtiğimiz Perşembe günü Yemen parlamentosuna bir kanun tasarısı sunuluyor. Evlenme yaşı 16'ya çıkarılsın diye. Müthiş bir tepki alıyor hükümet tasarıyı sunan. Sen şeriata aykırı hareket ediyorsun. Şeriatta evlenme yaşı diye bir şey yoktur. Ve o da kanun tasarısını meclisten çekmek zorunda kalıyor. Acayip bir tepki almış. Şimdi sonra biz de bugün bir fetva yazdık. İnşallah yarın sabahtan itibaren Yemen'in hem iktidardaki partisine, hem muhalefetteki partilerine, hem oradaki medya kuruluşlarına, hem de kime ulaşılabilecekse hepsine fetvayı göndereceğiz. Kur'an-ı Kerim'de yani ondan fazla ayet yazdık şu anda sayısı aklımda değil. Ve Peygamberimizin hadislerini yazdık. Ayet ve hadislere göre reşit olmayan evlendirilmez. Ama mezheplere göre evlenme yaşı diye bir kavram yoktur. Ya kardeşim siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Ne yapıyorsunuz? Şimdi bu girişten sonra başlayalım. İlk olarak Kevser suresini okuyalım. Bakalım ki Kur'an-ı Kerim'de var mıymış, yok muymuş? Kurban var mıymış, yok muymuş? Zaten çok özet anlatacağız bugün. Daha geniş bilgi edinmek isteyenler, internet sitemizde zaten bunu 2 hafta önce bunu dersini yaptık cumartesi günü ve sitede var. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tiynâkel kevser. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana çok şey verdik. Fesalli li rabbike venhar. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve Rabbin için de hayvanı boğazla. İnne şani'eke huvel ebter. senin arkandan gidecek kimsenin olmayacağını söyleyen arkasından gidecek kimsesi olmayandır. Kökü kuruyacak olan onlardır, sendeyiz. Şimdi bu ayeti kerimede dikkat edin. Rabbin için namaz kıl ve hayvanı boğazla. Allah için hayvanı boğazlamak ne olur? Kurban olur. Onun için Rabbin için namaz kıl, kurban kes diye anlam vermekte bir yanlışlık yok. Peki, Rabbin için namaz kıl, kurban kes ne zaman, hangi kurban, hangi hayvan değil mi? Ne? Bu açık mı bu? Bakın bu surenin başında nerede indiği söyleniyor? Mekke'de inmiş. Peygamberimiz Mekke'de hiç kurban kesmemiştir. Peki bu sure orada indiği halde niye kesmemiş? Çünkü Allahü Teala ayeti kerimesine diyor ki Estağfirullah وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ Kur'an vahyi tamamlanmadan aceleyle hüküm verme diyor. Şimdi orada Kur'an demek ayetler kümesi demektir, anlamı oldu. Şimdi bu ayeti açıklayan ayetler gelmeden hüküm verme diyor Allahü Teala Peygamberimize. Dolayısıyla bunu açıklayan ayetler Medine'de geldiği için o zamana kadar Peygamberimiz burada emredilen namazı ve kurbanı yapmamıştır. Kılıp kesmemiştir. Çünkü ne olduğunun açıklanması lazım. Şimdi En'am suresinin 162. ayetine geçelim.
149. sayfa.
149. sayfa, evet. Burada diyor ki Allahü Teala Peygamber Efendimiz'e emrediyor. Kul ya Muhammed de ki, bu surede Medine'de inmiş bir suredir.
Mekke'de.
Şimdi Mekke'de ha. Tam Mekke niyetiyle Medine'de. Bu surede Mekke'de inmiş bir suredir. Bakın şimdi burada ne diyor Allahü Teala? Diyor ki: "Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alemin." De ki benim namazım, nüsük burada kurban, kurbanlarım, yaşamam ve ölmem varlıkların sahibi Allah içindir. Ve bidâlike umirtu, ben böyle emir aldım. La şerike leh, Allah'ın herhangi bir ortağı yoktur. Ve bidâlike umirtu, ben böyle emir aldım. Bu emri nerede aldı Allah Peygamberimiz? Rabbin için namaz kıl, kurban kes, emir değil mi? İşte o emri anlatıyor biraz. De ki benim namazım, kurbanım, yaşamam ve ölmem. Bak şimdi burada nüsük kelimesiyle olay biraz daha açıklığa kavuştu. Ama bu ne zaman ve nerede kesilecek? Hangi hayvan kesilecek? Var mı burada? Gene kesmemiştir Peygamberimiz. Çünkü henüz ilgili ayetler tamamlanmamıştır. İlgili ayetler tamamlanmamış. Tamamlanmadan hüküm vermek yok. La tuharrik bihi, la tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bihi. Kur'an'la aceleyle hüküm vermek için hemen dilini harekete geçirme. Şu şöyledir, böyledir değil mi? İnne aleyna cema'hu, o ayetleri toplamak ve Kur'anehu bir küme haline getirmek bize düşer. Thümme inne aleyna beyanehu, o oradaki hükümleri açıklamak da bize düşer. Şimdi Medine'de inen sureye gelelim. 22. sure.
335. sayfa.
Evet. Bakın şurada surenin en başını lütfen okuyun. Sure 78 ayettir. Müfessirlerin çoğunluğuna göre 19. ayetten itibaren 6 ayet Medine'de inmiştir. Diğerleri Mekke'de nazil olmuştur diyor. Fakat burada bu surede hac farizasının daha önce Hazreti İbrahim tarafından başlatıldığından ve Hazreti Muhammed tarafından da devam ettirildiğinden bahsedildiği için sureye Hac suresi denilmiştir. Şimdi böyle diyor da, şimdi bakalım. Şimdi Medine'nin son zamanlarında inmiş olabilir bu sure. Çünkü Peygamberimiz uygulamayı, Mekke'nin son zamanlarında inmiş olabilir. Peygamberimiz uygulamayı Medine'de başlatmıştır. Şimdi surenin, çünkü bu surelerin Mekke, Medine'de inmeleri o kadar kesin bilgilere dayanmaz. Şimdi müfessirlerin çoğunluğuna göre diyor. Şimdi şeyden, sahabeden gelen bir rivayetten bahsetmiyor. Şimdi burada surenin 34. ayetine bakalım. Burada diyor ki Allahü Teala, Estağfirullah billah ve likulli ummetin cealna men seken. Her ümmet için kurban ibadeti koyduk. Şimdi bu mensek kelimesi Arapçada hem zaman ifade eder, bir şeyin, bir işin zamanını ifade eder, hem yerini ifade eder, hem de o işi ifade eder. Yani üç anlamda ifade eder. Kurban kesme zamanı, kurban kesme yeri ve kurban anlamlarına gelir. Bağlantılarıyla onu ortaya koymak lazım. Mensek kelimesi nedir? Her ümmet için bir mensek oluşturduk. Yani kurban kesme zamanı ve kurban kesme mekanı, kurban kesme yeri. Bunlardan biri ya da hepsi. Niçin oluşturduk? لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği behimetül en'am üzerine Allah'ın adını ansınlar diye. Behime hayvan demek, en'am da hayvanın bir cinsi. Onun hangi hayvanlar olduğunu Cenab-ı Hak En'am suresinin 142, 143. ve 144. ayetlerinde, değil mi? 3 ayette öyle olacak. Bunları 8 eş diye anlatıyor. Yani 4 cinsin erkeği ve dişisi. Orada diyor ki deve, sığır, koyun, keçi. 142'den 144'e kadar, değil mi? Arası, tamam. 140, En'am 142, 143, 144'e kadar bunların, bu En'am denen hayvanların, deve, sığır, koyun, keçi olduğunu, bunların erkeği ve dişisi olduğunu bildiriyor. Şimdi behimetül En'am dendiği zaman da En'am cinsi hayvan demek. O zaman bütün ümmetlerin kurban kesmesi gereken hayvan hangi cinsmiş? Koyun, keçi, sığır, deve. Biz hangi cinsten kesiyoruz? Bizimki de aynı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de kurban var mıymış? Bakın hangi hayvandan kesileceği var mı? Bak ondan sonra neden bu en'am üzerine hayvanların adı, isim alınacak? لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِمَةِ Allah'ın adını ansınlar Allah'ın kendilerine verdiği rızık üzerine. Yani hayvanların kesilmesinin sebebi Allah'ın adıyla kesilsinler. Allah için kesiliyorlar çünkü. Niye? İnsanlar putlara da kurban kesiyorlar, değil mi? Ama Allah'a, Allah adına kesilsin, Bismillah diye, Allah adına kesilsin diye. Şimdi kurbanların kesilmesinin sebebi bu. Belli bir zamanda belli bir hayvan üzerine. Şimdi zamanını da biraz sonra okuyacağız. Hangi günler olduğunu da okuyacağız Kur'an-ı Kerim'den. Anılsın diye, kesilsin diye bildiriliyor. Şimdi mesela bizim şeyde fıkıh kitaplarında ortaklaşa şu vardır. Önümüzdeki hafta mı hayvan kesimi üzerinden duracağız? Tamam. Önümüzdeki hafta detaylı bir şekilde duracağız. Derler ki müşriklerin kestiği yenmez. Besmele ile kesilmemiş olan hayvan yenmez derler. Bütün fıkıh kitaplarında bu aşağı yukarı Şafii mezhebini bir kenara çıkarırsanız ittifakla var olan bir hükümdür. Kardeşim nereden çıkarıyorsunuz Allah aşkına? Bir tane ayet ya da hadis gösterin, ben de kabul edeyim. Bir tane ayet ya da hadis, bir şey gösterin. Siz kendi kendine nasıl haramlar, helallar ortaya koyuyorsunuz? Bakın Kur'an'da olana yok, olmayana var deniyor. Onu önümüzdeki hafta inşallah hayvan kesiminde de milletini ne kadar sıkıntılara soktuklarını anlatacağız. Allah nasip ederse. Kur'an'da olana yok, olmayana var diyeceksiniz. Ve bunun adı da İslam olacak. Ondan sonra Müslümanları sıkıntıya sokacaksınız. Şu anda bütün dünya İslam'a aç. Avrupa tamamen bitmiş. Uzaktan duyarak değil, gözümüzle görerek biliyoruz. Beraber onlarla bulunarak bir çıkış yolu arıyorlar. Aynı çıkış yolu Rusya'da aranıyor. Aynı çıkış yolu diğer ülkelerde aranıyor. Ve bunların ihtiyacı olduğu şey de Kur'an-ı Kerim, İslam. Bunlar susuz insanlar, onlara suyu götüreceksin, içsinler. Ondan sonra kendi topraklarında kendileri hakim olsun. Öyle siyasi hakimiyet değil ama Allah'ın kulları, Allah'ın diniyle buluşsun. Ya biz bunu Allah'ın dini olmaktan çıkarmışız. Önce şu üstümüzdeki kirleri bir atalım. Bütün dünya İslam'a aç ama Kur'an'daki İslam'a, başkasına değil. Başkasına değil. Biz kendimiz mani oluyoruz. Müslümanlar engel olmasa, insanların Müslüman olması çok kolay. Şimdi فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهُمْ وَاِحِدٌ Hepinizin ilahı bir tek ilahtır. فَلَهُ اَسْلِمُ Ona teslim olun. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ Samimiyet de Allah'a, Allah'ın emirlerine yönelenlere müjde ver. Şimdi bütün ümmetlerde var mı bu? Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu da kurban kesmişlerdir biliyorsun.
Adem Aleyhisselam.
Adem Aleyhisselam. Ya sen de olmasan hep yanlış söyleyeceğim. Şimdi bir şey insanın canı sıkıldı mı öyle şey yapıyor. Yani Allah'ın ayetlerine yapılan bu şeyler insan hakikaten çok rahatsız ediyor. Şimdi Yahudilerin şeylerine bakın. Yahudiler de belli günlerde aynı hayvanları kurban olarak kesmekte görevlidirler. O günlerde küçük bir kayma olmuş. İşte şeyin bu ayın adını unuttum ama onundan itibaren başlıyor ki bizde de Zilhicce'nin onundan başlar. İşte oradan itibaren 14'ünün akşamı kurban kesim, 14'ünün 15'inin akşamı kesmeleri gerektiğini söylüyorlar. Yani bu tür bu kadar önümüzde Kur'an-ı Kerim olduğu halde bu kadar kayma var, sonra da bir günlük bir kayma var. Bu tip şeyler olabiliyor. Şimdi yeryüzündeki bütün dinlere bakarsanız hepsinde hemen hemen kurban vardır. Çünkü her bir hangisinin dibini kazırsanız bir peygamber çıkar. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'la ilgili bir ayet. Bu surenin işte hemen 27. ve 28. ayetlerine bakalım. Daha önce de anlatmıştık, kısaca hatırlatalım. Nuh tufanında Kabe-i Şerif yıkılmış. Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ı görevlendirmiş. İbrahim Aleyhisselam gitmiş Kabe'nin temellerini bulmuş. Adem Aleyhisselam'ın zamanında yapılan temelleri ve onları yükseltmiş. Ondan sonra da Ya Rabbi bizim menasikimizi göster. Yani hac ibadetlerinin yapıldığı yerleri göster diye dua etmiş. Allah da oraları göstermiş. Artık insanları hac yapacak noktaya gelince Kabe var. İbadet yerleri de belli. Ortaya çıktı. O zaman Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'a demiş ki Estağfirullah وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ İnsanların içinde haccı ilan et. O haccı ilan et. O haccı. Haccı da bunlar biliyor. Onun için dinler tarihçileri bu konularda yani Kur'an kaynaklı çalışsalar çok büyük mesafe kat ederler. Elif lamlı hac. O haccı ilan et. Herkes biliyor demek ki. يَأْتُوكَ رِجَالًا sana yürüyerek ve alâ kulle damir ve bitkin binekler üzerinde gelsinler. يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَم۪يقٍ bütün derin vadilerden aşıp gelsinler. 27-28 okuyayım şimdi. Hac suresi 27. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ kendileri için menfaatlere şahit olsunlar. Çünkü o günlerde eskiden beri haram aylar olduğu için, yani insanlarda güvenlik tam olduğu için herkes mal getirir, satar, alır. O bölgede daha çok. Gelsin, yani ticaretlerini yapsınlar, mal getirsinler, satsınlar, buradan mal alıp götürsünler, menfaatleri, yani kazanç sağlasınlar. Ve yedkuru smallahi fi eyyamin malumat. Malum günlerde de Allah'ın adını ansınlar. Ala ma rizakuhum min behimetil en'am. Allah'ın onlara rızık olarak verdiği behimetil en'am üzerine. Yani en'am cinsi hayvan üzerine. Yani koyun, keçi, sığır, deve üzerine belli günlerde. Şu günlerde demiyor, belli günlerde diyor. Ne demek belli günlerde? Demek hepsi o günü biliyor. O zaman mensek kelimesinin bir anlamı da kurban kesme zamanı. Demek ki bütün dinlerde o gün biliniyor. Onun için Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'a demiyor ki şu günde gelsinler. Onların bildiği günde gelsinler. Çünkü herkes Allah aynı emri vermiş. İşte o günler Kurban Bayramı'nın 1, 2, 3 ve 4. günlerdir. Bunu Şafii mezhebi 4 gün diyor, Hanefiler 3 gün diyor. 3 gün derken sağlam bir delille dayanmıyorlar. Yani Şafii'nin görüşü burada daha doğru gözüküyor. فَكُلُوا مِنْهَا ondan siz yiyin. وَاَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَق۪يرِ sıkıntı içerisinde olan fakire de yedirin. Siz de yiyeceksiniz, yedireceksiniz. İşte bu nedir? Bu Kurban Bayramı kurbanıdır. Şimdi Kurban Bayramı kurbanı olan, bakın Kurban Bayramı kurbanını anlatan bu ayetlere, tefsirlerde genellikle bunlar hac kurbanıdır der. Peki hac kurbanıysa sırf hac yapıp da umre yapmayan insanlara hangi kurbanı kesmeyi siz öneriyorsunuz? Hiçbir fıkıh kitabında bu yok. O zaman bu ayetler boşuna mı burada buraya inmiş? Bunlara hac kurbanı deniyor. Hacla ilgili yazdıklarına bakıyorsunuz, böyle bir kurban yok. Kardeşim ya oraya bir kurban koyun ya da bunlara hac kurbanı demeyin. Bu ne biçim bir şeydir yani? Bu ne biçim bir yaklaşımdır? Şimdi son olarak bakın, gördünüz mü? Bakın hayvanın cinsi belli. Kesme zamanı belli değil mi? Kesme yeri var mı? Var mı? Nerede? Kabe mi? O zaman sen Kurban Bayramı günü de oraya gitmek, kurban kesmeye. Şimdi bakın, diyor ki Allahü Teala, gelsinler, malum günlerde kessinler. Bakın Kabe'nin yerini İbrahim Aleyhisselam da bilmiyor, gelip öğreniyor, hac meselesini bilmiyor. Peki Kabe yapılana kadar bu insanlar kurban kesmiyor muydu? He? Eğer kesmiyor olsalar Nuh Aleyhisselam'dan sonra unuturlar bunu değil mi? O zaman ne demektir? Malum günlerde gelsin burada kessinler ne demek? Zaten memleketlerinde kesiyorlar. Buraya gelenler de burada kessin demektir. Şimdi Hanefi mezhebinde ne denir? Yolcu kurban keser mi? Neye dayanıyorsun kardeşim? Delilin ne? Bak Allah Kurban Bayramı kurbanını gelsin burada kessinler diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında 63 tane kurban kestiği rivayet ediliyor. Bunların tamamı udhiyedir. Kurban Bayramı kurbanıdır. Zaten sahih hadislerde bu belli. Yolcu kurban kesmiyorsa Peygamberimiz veda haccında namazdan iki rekat kılmıştır. Bakın hem ayete aykırı hem hadise aykırı. Peki neye dayanıyorsun? Delilinle. Son olarak 36. ayet. Aynı surenin. Estağfirullah. Vel-budne cealnâha lekum min şa'irillah. Büdnü de sizin için Allah'ın şairinden, Allah'ın Allah'a ibadetin simgelerinden kıldık. Büdün ne demek? Bakın mealde ne diyor? Biz büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin işaretlerinden kurban kıldık. Biz büyükbaş hayvan mı kesiyoruz? Büyük de kesiyoruz, küçük de değil mi? Şimdi yanlış anlam verince, işin içinden çıkamayınca ayet yoktur diyorlar. Kardeşim, büdün kelimesi bedenenin çoğulu, evet. Peki bedene ne demek? Bedene iri bedenli hayvan manasına gelir. Dolayısıyla şeyler, Araplar deveye bedene derler. Vücudunun iri olmasından dolayı. O zaman sen buraya sığırı da katmışsın. Niye katıyorsun? Deve de bari iş bitsin. Peki madem Allah-u Teala burada behimetül en'am diyor. Öyleyse yani bu 8 cins hayvan diyor da öyleyse bu zaman öyleyse bu büdün kelimesi öyle bir kelime olmalı ki o 8 cinse de uygun düşmeli. Arapça sözlüklere bakarsanız, mesela bakmak isteyenin benim baktığım sözlük es-sıhhah. Cevherin es-sıhhahına bakarsanız. Geç diğerlerinde de var da şu anda aklıma o geldi. Bedene müsin manasına gelir. Müsin. Ne demek müsin? Yaşını tamamlamış demektir. Bedene de bedeni gelişimini tamamlamış demektir. Bedeni gelişimini tamamlamış demek. Bedeni gelişimi tamamlamışın karşılığı yani büluğa ermiş hayvan diyebilirsiniz. Büluğa ermiş hayvan, bedeni gelişimi tamamlamış hayvan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu müsim kelimesiyle ifade etmiştir. Aynı kelime ama bedene kelimesini yanlış işte onu öyle, o şekilde şerh etmiş. Zaten Arapçada olan bir şeydir. Arapçada olan mesela bedintü der. Kişi yaşlandım manasına söylenir. Yani yıllar geçti üzerimden manasına kullanılır. Şimdi buradaki vel budne el musin ne demektir? Yani yaşını tamamlamış. Yani gelişimini tamamlamış, buluğa ermiş hayvan demektir. Ana ve baba olabilecek yaştaki hayvan demektir. Peki ana baba olacak yaştaki hayvan keçi mutlaka bir yaşını tamamlamış olması gerekir. Ama koyun bir yaşından önce de doğum yapabiliyor mu? Bilenler söylesin. Efendim? Heh. O da 6 ayını tamamlamış, annesi görüntüsünde olursun. Peki, sığır kaç yaşında doğum yapabiliyor? 2'yi bitirdikten sonra, 3 yaşında. Peki deve ne zaman doğum yapabiliyor? O da 5 yaşını bitirdikten sonra. Peygamberimiz bu yaşların hiçbirisini söylememiş. Bunu Peygamberimiz söylediği yok. Bunların hepsi müsin kelimesinden çıkıyordur. Yani velbüdne kelimesinden çıkıyor. Ama öyle bir kelime söylüyor ki o konuyu bilen insanlar oradan onu yaşayın, oradan yaşa intikal ediyorlar. Yani hayvanın bedeni gelişimini ne zaman tamamladığını koyun, keçi, sığır, deve oradan yaşa intikal ediyorlar. Yoksa yaş kelimesi Peygamberimizin dilinden çıkmış değildir. Şu kadar yaş, bu kadar yaş diye. Ama işte bak işte Peygamber bu işte. Tek bir kelimeyle tam 12'den vuran bir kelimeyi söylüyor ve her şeyi hallediyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de de bu. Şimdi peki hayvanın yaşı da var mıymış Kur'an'da? Gördünüz mü? Hani yoktu Kur'an-ı Kerim'de? Bak zamanı var, ne zaman kesileceği, hangi tür hayvan kesileceği var. Yaşı var. Ondan sonra diyor ki bakın lekum fiha hayır, sizin için onlarda hayır vardır. Fezkuru smallahi aleyha savaf, Allah'ın adını onların üzerinde alın. Ne zaman? Sıra sıra dizildiği zaman. Herkes kurbanını kendi evinde keserse sıra sıra dizilme diye bir kavram olur mu? He? Olmaz. Bu ne demektir? Demek kurban kesme yeri olması gerekiyor. Sen onu mu demek istiyorsun? Tamam, şimdi oldu. Demek ki kurban kesme yeri varmış. Ki orada sıra sıra dizilsinler. Görüyor musun? Bak bak, Kur'an-ı Kerim hiçbir ayrıntıyı bırakmış mı? Hı? Bir ayrıntı kalmış mı Ali Bey? En ince ayrıntılar var ve bu ayrıntılar hadislerde yok. Niye biliyor musunuz? Peygamberimiz Kur'an'da olan şeyi konuşmaz. Kur'an'da olanı konuşur da anlayamadı. Mesela şimdi size her zaman söylüyorum ya, içinizden hiç su üreten var mı? Olmaz ki. Kur'an'da bir şey varsa o su üretmek gibidir. Boş uğraşı olur o. Ama çay yapan var mı? Çay yapmaya ihtiyaç olduğu zaman peygamberimiz şey yapar, konuşur. Yani iki tane ayeti bir araya getirmeye gerek olduğu zaman, iki üç ayeti bir araya, oradan bir sonuç çıkacaksa peygamberimiz konuşur. Dolayısıyla Kur'an ve sünneti bir araya getirmezseniz her şey eksik kalır. Ondan sonra da şu yok bu yok dersiniz Kur'an-ı Kerim'de. Sonra devam ediyorum. فَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا سَوَافٍ. Sıra sıra dizilirken Allah'ın adlarını onların üzerine alın. فَاِذَا وَجَبَتْ. Bak sıra sıra dizilirken Allah'ın adlarını onun üzerine, ayaktayken kesiyorsunuz. Bu İslam aleminde yok. Bunu ben sürekli dile getirmeye çalışıyorum. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. O venhar emrinin anlamı şudur. Şu göğüsteki şey var ya, bu kemiklerin en üstünde bir parmağınızı koyun, koyun. Orada bir yumuşaklık var. Bıçağın oraya saplanması demektir. Zaten can damarları oradadır. Bıçağı oraya sapladığınız zaman bütün damarlar kesilir. Hayvanı yatırmaya hiç gerek yok. Bağlamaya hiç lüzum yok. Şimdi bizde bir video filmi var. Deve kesiminde şey yapmışlar. Saniyesine baktık. 32 saniye miydi Yahya? Kaç saniyeydi? Yani 30'da 32 saniyede 20'nin üzerinde deveyi kesiyor adam. 20'nin üzerinde deveyi 32 saniyede kesiyor. Bu yöntemle. Ve hayvanlar kesildiklerinin farkına varmıyorlar. Şimdi düşünün. Keskin bir bıçakla elinizi kesseniz ne zaman farkına varırsınız? Ortalık kan olur ya, bu kan nerede dersiniz, bir de bakarsınız ki sizden akıyormuş. Keskin bir bıçakla hayvanın o şeye, o damarlara dokundunuz mu, hayvan öldüğünün hiç farkına varmaz. Hiç farkına varmaz. Şu İstanbul Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'nde İsmet Sungur Bey vardı. Allah rahmet eylesin. İnançlı bir adamdı. İbadeti yoktu ama inançlı bir adamdı. Ben İstanbul Müftülüğü'ndeyken zaman zaman oraya giderdim. Orada çok güzel sohbetler yapardık. Mukayeseli hukuk kürsüsünde. Bu, o hayvanlara karşı da çok büyük bir sevgisi vardı. Her sabah kum kapı şeyden, bu yeni kapıdan çok Sarayburnu'ndan şeye kadar, yedi kuleye kadar oradaki bütün kediyi, köpeği beslerdi. Öyle şey vardı. Üniversitede de onun çok kedileri vardı. Onun için hayvanlara karşı büyük sevgisi vardı. Bir gün bana dedi ki, ya bu hayvanları uyuşturarak kesseler kurbanda olmaz mı? Olmaz dedim. Onun kardeşi tanışmadık kardeşiyle de, kardeşi bu sinir hastalıkları konusunda uzmanmış. Ona sordum dedi bana daha sonra. Sonra dedi ki kardeşim, ben dedi yani İslam'ın bir hükmü varsa mutlaka en doğrusu odur. Onun hikmetini anlamak için kardeşime sordum dedi. Öyle söyledi. Yani bu hüküm var mı? Tamam, doğrusu olur. Hiç tartışmaya gerek yok derdi. Yani öyle teslimiyetçi bir tarafı vardı. Dedi ki ben sordum dedi. Kardeşim dedi ki hayvana hiç eziyet vermeden yapılan kesim, keskin bir bıçakla yapılan kesimdir. Onun dışındaki bütün kesimler ona eziyettir. Uyuştursa bile. Uyuşturma ile ilgili bir şeyler anlattı ama aklımda kalmadı. Tabii bilmediğim bir konu olduğu için. Onun dışındakiler hepsi ona eziyettir. Ve o söylemiş, keskin bir bıçakla elinizi kesseniz farkına varıyor musunuz diye. Şimdi bak burada hayvan ayaktayken bıçak girip çıkıyor. Hayvan bıçağın dokunduğunu bile anlamıyor. İşte burada bizimkiler, bizde gelenekte sadece deve kesilir ayakta. Diğerleri kesilmez. Ya kardeşim kesilmez demeyin. Bakın ayet çok açık. Bu konunun uzmanları lütfen baksınlar. Bu şekilde olursa herkes kurban kesebilir. Kadını, erkeği, herkes. Çünkü bir şey şuraya saplayacaksın. Hayvanı yatırmaya, bağlamaya hiç gerek yok. Hayvan eziyet falan yok. Bak diyor ki burada feyda vecebet cunubuha, yanlar üzerine düştükleri zaman ayakta kesiliyor ya. Yani yanları yere yapıştığı zaman fekulu minha, siz ondan yiyin. Başka ve at'imul kani'a, kanaatkar kişiye de yedirin. Yani olmasa da olur diyene de yedirin. Vel mu'tarra, ve ihtiyaçlı kişiye de yedirin. Kaç kişiye yedireceğiz? Kaça böleceğiz eti? Bir parçasını kim yiyor? Biz, değil mi? Bir parçasını olmasa da olur diyenlere, yani konu komşuya, bir parçasını fakir. Peygamberimiz ne demişti? Üçe bölün demişti. Kur'an'da var mıymış? Başka hangi detay olacak peki? Söyleyin bakalım. Bütün bunlar dururken siz deyin ki Kur'an-ı Kerim'de kurban yok. Bana diyorlar ki sen çok sertsin. Yahu kardeşim, bunları görüp de yumuşak olmak mümkünse buyurun siz yumuşak olun yani. Bu kadar ayet olacak. Kur'an-ı Kerim'de yok diyeceksiniz. Yok dedikten sonrası kolay artık. Ondan sonrası kolay. Birisi vacip der, birisi sünnet der, birisi müstahap der, birisi kesmesen de o her şeyi söyler. Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an-ı Kerim'i ıskaladın mı gerisi kolay. Zaten Kur'an'dan uzaklaşırsanız hadisleri asla anlayamazsınız. Ben hadisleri şöyle anlıyorum. Şurada bir ağaç var, ağacın gövdesi. Bir de onun dalları ve meyveleri var. Hadisler ağacın dalları ve meyveleridir. Şimdi siz o dalları gövdeden kesseniz, o gövde neye yarar? O gövdeden bir şey, fazla bir şey anlayabilir misiniz? Ya da o dallar neye yarar? Bakarsınız ki yerde çöp gibi olur. Onu şimdi kutsal dal olduğu için bir götürür bir kenara koyarsınız. Ondan sonra da dersiniz ki, bir grubu der ki ben hadisle amel etmem der, bir grubu der ki bana Kur'an yeter. Şimdi bana Kur'an yeter diyenlere ben şunu söylüyorum. Diyorlar ki hocam bize Kur'an-ı Kerim yetmez mi? Yeter diyorum, tabii niye yetmez? Hadislere gerek yok, tabii gerek yok. Şu şartta, Tarzan gibi yaşarsınız. Çünkü hadisler bir ev gibidir, hadisler masa gibidir, hadisler yemek gibidir, çay gibidir, elbise gibidir, ayakkabı gibidir. Tarzan gibi yaşarsın. Hayatta bir tek pantolonun olmaz. Bir tane deri bağlarsın beline. Hayatta bir tas çorba içemezsin. Su içersin, ot yersin, meyve yersin. Kışında soğuk olduğu zaman da donar gidersin. Ben hadissiz bu işi hallederim diyen böyle yapar. Tamam, yaşar ya, o da yaşar. Niye yaşamasın yani? Tarzan yaşıyor da o yaşamaz mı? Ama adam gibi olmak istiyorsam o zaman hadissiz olmaz bu iş. Ama şimdi Kur'an-ı Kerim tabiat gibidir. Hadisler de işte şu malzemeler gibidir. Tabiat olmasa bu malzemelerin hangisi olur? Onun için Kur'an'ı ihmal ederek hiçbir şey sahip olamazsınız. Hiçbir şeyiniz olmaz o zaman. Hadis de kalmaz o zaman. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetlerde inince küme tamamlanıyor ve Peygamberimiz artık kurban kesmesi gerektiğini anlıyor ve Medine-i Münevvere'de 10 sene yaşadığı sürenin tamamında her kurban bayramında kurbanını kesmiştir. Ondan sonra fesallinin manası da ortaya çıkıyor. Fesallili rabbike venhar. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Ha, o zaman kurban bayramı namazının kaynağı da çıkıyor ortaya. Demek ki namaz kılmak. Ve namaz kurbandan önce, namazdan önce kurban kesenlere Peygamberimiz ne demiş? Kurbanınızı tekrar kesin demiş. Demek ki Peygamberimiz o kurban bayramı namazını boşuna kılmıyor. Ondan sonraki ayette şöyle geçiyor, onu da okuyalım. Estağfirullah. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا. Bu hayvanların eti ve kanı Allah'a ulaşacak değil. وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Sizin kendinizi korumanız ona ulaşır. Nereden koruyacaksınız? Şirkten. Çünkü insanlar hayvanları putlaştırıyor. Tanrılaştırıyor. Siz kestiğiniz hayvanı tanrılaştırmazsınız. Hindistan'da bir tane birisi çıkıp da bir tane ineği kesse ineğin kutsallığı gider. Değil mi? كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ. İşte bu şekilde Allah onu sizin emrinize vermiştir. لِتُكَبِّرُ اللّٰهَ لَا مَا هَدَاكُمْ. Size bu yolu gösterdiği için Allah'ı tekbir edesiniz diye. Kurban bayramlarında niye tekbir getiriyormuşuz? Ramazan bayramında da getiriyoruz. Onu da var şeyde ayeti. Bakara 185'te. لِتُكَبِّرُ اللّٰهَ لَا مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Bayramlarda niye Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber diyormuşuz? Bakın hiçbir detay eksik bırakılmamış değil mi? Şimdi وَلِكُلُّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْ. Her ümmete bir ibadet, kurban ibadeti oluşturduk diyor. Bunu da sizin için yaptık diyor Cenab-ı Hak, ümmet olarak. Bu ümmet olarak yapılan bir ibadet. Her ferdin yapması gerekmiyor ama farz bir ibadet. Fakat böyle bir farz ki herkesin tek tek yapması gerekmiyor. Peki nereden çıkarıyoruz? Zaten ümmet ifadesinden çıkarıyoruz. Mesela bir başka emir yok böyle. İşte ümmet için hac farzdır, ümmet için namaz farzdır. Böyle bir ifade yok. Sadece kurbanla ilgili var. O zaman kurbanın özel bir hükmü var demek. Çok özel bir hükmü var. Kesen için farz. Kesmeyen için kesmeyebilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadisleri vardır. Bazen bir tek kurbanı Allahümme inne hâze minni, Allahümme inne hâze anni diyor ve an ümmeti ve an ehli beyti ve an mennem yudahhi min ümmeti diyor. Ya Rabbi ben bunu kendim için kesiyorum, ailem için ve ümmetinden kurban kesmeyenler için kesiyorum diyor. Peki herhangi bir namazda Ya Rabbi be Allahu Ekber kendim için ve namaz kılmayanlar için var mı? Çünkü ümmet için ifadesi diğer ibadetlerde yoktu onun için. Ha, yeri gelmiş Peygamber Efendimiz hem kendisini hem eşlerini her birine teker teker kesmiş. Şeyde de veda haccında da eşlerini içinde kesmiş, kendisi içinde kesmiş. Bir büyük baş hayvanı 7 kişi içinde kestiği olmuş. Ve şöyle bir hadis-i şerifi de var. Her aileye bir kurban yeter diye. وَلِكُلِّ اَهْلِ بَيْتٍ اُضْحِيَّتٌ O zaman demek ki duruma göre bazen bir aile için bir kurban kesilebilir. Bazen daha az kesilebilir. Yani kurbanın durumuna göre. Bazen de herkes tek tek keser. Ama kim keserse farz sevabını alır. Farz sevabını alır. Şimdi mesela buna benzeyen bir ibadet cenaze namazıdır. Cenaze namazını kılan ne yapar? Farz sevabı alır. Ama kılmayan günah almaz. Ama bu ondan farklı. Mesela cenaze namazını kılın diye özel bir emir yok değil mi? Enes Hoca bu konuda çalışma yapmıştı da. Özel bir emir yok. Ama burada açık emir var. Yani bunu ben cenaze namazıyla kıyaslamam. Benzediği için değil. Kolay anlaşılsın diye öyle bir kıyaslama. Bu çok şeydir. Çok güçlü bir emirdir. Hadis-i şerifler de var bu konuda. Neyse vakit bir hayli geçti. Herhalde soracağınız sorularla inşallah meseleyi daha da genişçe anlamaya çalışırız. Şimdi bir ara veriyoruz.